Ayrım 6. Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 53. 1774, Sant Andres Itzapan, Dominus Vobiscum. Kızılderililer ne zaman tanrılarından birinin adını ansalar yere tükürmeye zorlanıyorlar. Yeni dansları, Amerika'nın fethedilmesiyle inançsızların aşağılanmasını kutlayan fetih dansını ve mağrubiler ve Hristiyanlar dansını yapmak zorunda bırakılıyorlar. Bedenlerini örtmeye zorlanıyorlar. Çünkü putperestliğe karşı verilen savaş aynı zamanda çıplaklığa karşı verilen bir savaştır. Guatemala başpiskoposuna bakılırsa görenin beyninde büyük tahribat yaratan tehlikeli bir çıplaklık. Tanrı'ya övgü, selam Meryem Ana ve babamız dualarını ezberden okumak zorunda bırakılıyorlar. Guatemala'nın Kızılderilileri Hristiyan mı olmuşlar? San Andres Itzapan misyonunun öğretmen keşişi bundan pek emin değildir. Anlattığına göre kutsal üçlünün gizemini Kızılderililere bir örtüyü üçe katlayıp göstererek açıklamış. İşte bakın, tek bir örtü, üçe katlanmış, tıpkı böyle. Tanrı'nın tekliği de üçlenmiştir. Keşişin dediğine göre bu Kızılderilileri Tanrı'nın kumaştan yapılma olduğuna inandırmış. Yerliler Bakire Meryem'i tüylerle süslenmiş arabalarda dolaştırıyorlar. Onu aydınlıkların ninesi diye anarak her gece ertesi günün güneşli olması için ona dua ediyorlar. Ama ayağının altında ezdiği yılanı daha büyük bir saygıyla kutsuyorlar. Yılana hasatta bol ürün, avda bol geyik sağlayan ve düşmanlarını öldürmelerine yardım eden bu eski tanrıya günlük sunuyorlar. Ermiş George'dan çok öldürdüğü ejderhaya tapıyor, onu çiçeklere boğuyorlar. Atlı Santiago'nun önüne bırakılan çiçekler de havarinin değil, atın onurunadır. Yerliler tıpkı kendileri gibi hiç kanıtsız cezaya çarptırılan İsa'da kendilerini buluyorlar. Ama İstavroza İsa'nın ölümünün simgesi olarak değil de yağmurla toprağın verimli buluşmasının biçiminde olduğu için yüz sürüyorlar. 1775 Guatemala City, ayinler. Kızılderililer Paskalya yortusunu ancak yağmur, hasat ya da ekim günlerine rastladığı zaman kutluyorlar. Guatemala Başpiskoposu Pedro Cortes Laraz, unutkanlığın ruh selametini tehlikeye düşürebileceğine ilişkin uyarıda bulunan yeni bir genelge çıkarıyor. Kızılderililer pazar ayinine de gelmiyorlar. Çağrı ilanlarına ve çanlara karşılık vermiyorlar. Onları ata binip köylerde, tarlalarda arayarak zorla kiliseye sürüklemek gerekiyor. Devamsızlık 6 kırbaç vuruşuyla cezalandırılıyor ama pazar ayini de Maya tanrılarını kızdırmaktadır ve bunun etkisi kırbaç korkusundan üstündür. Onlara göre yılda 50 kez pazar ayini yapmak tarla işlerini, yani her gün yenilenen toprakla iletişim ayinini bölmektedir. Kızılderililer için Mısır'ın ölüp yeniden dirilme döngüsünü adım adım izlemek, dua etmekle birdir. Toprak bu muazzam tapınak, hayatı durmadan tazeleyen mucizenin gündelik kanıtıdır. Onların gözünde bütün topraklar kilise, ormanlar dua evidir. Kent meydanındaki kamçılama sehpasından kaçabilmek için kimi Kızılderililer günah çıkartmaya gelip günah işlemesini öğreniyor ve sunağın önünde diz çökerek kutsal ekmek niyetine Mısır tanrısı diyorlar. Ama çocuklarını vaftiz edilmeye ancak ilkin ormanın ta derinlerinde eski tanrılara sunduktan sonra getiriyorlar. Bu tanrıların önünde yeniden doğuşun bayram sevincini yaşıyorlar. Dünyaya gelen her şey yeniden doğacaktır. 1775 Huehuetenango, bilen, kanayan, konuşan ağaçlar. Keşiş Huehuetenango'ya günlük sisleri arasından giriyor. İnançsızların gerçek tanrıya böylece tapındıklarını sanıyor. Oysa anneler küçük bebelerini papaz bakıp da hasta etmesin diye bezlerle örtüyorlar. Günlük bulutları şükran ya da konukseverlik belirtmek değil, şeytan kovmak amacı taşıyor. Kopal reçinesi yandıkça dumanı Hristiyanların getirdikleri felaketleri durdursun diye yalvararak eski Maya tanrılarına doğru yükseliyor. Kanıyla günlük akıtan kopal kutsal bir ağaçtır. Geceleri kadına dönüşen Saiba ağacı, sedirler ve insan dertlerini dinlemesini bilen bütün ağaçlar kutsaldır. 1775 Gado Sabi Boni. Bir kurşun yağmuru Hollanda'dan gelen 800 askerin yolunu açıyor. Gado Sabi adındaki marhum köyü ateşte çatırdayarak düşüyor. Bir duman ve alev perdesi ardında kan izleri orman sınırında kayboluyor. Avrupa savaşlarının gediklisi İsviçreli albay Furgot kampını yıkıntıların arasında kurmaya karar veriyor. Gün kararırken çalılıkların arasından gizemli sesler duyuluyor ve ıslık çalan kurşunlar askerleri yere yatmaya zorluyor. Bölük geceyi kurşunlar küfürler, başkaldırı ve zafer şarkılarıyla kuşatılmış olarak geçiriyor. Albay Furgot yere yatmış durumda teslim olmalarına karşılık özgürlük ve yiyecek vaat ettiği zaman gözde görünmeyen marunlar kahkahadan kırılıyorlar. ''Aç köpek!'' diye bağırıyor yapraklar arasından yüzlerce ses. ''Korkuluk!'' Sesler Hollandalı askerlere beyaz köle diyor ve Boni reisin yakında bütün Surinam'ın başına geçeceğini bildiriyorlar. Tan attığında Albay Furgot bir de bakıyor ki askerleri meğer kurşunla değil de küçük taş, düğme ve paralarla yaralanmış. Aynı zamanda Albay Marunların geceleyin bir yandan Hollandalıları bağırış ve atışlarıyla uğraştırırken bir yandan da çuval çuval pirinç, kassava ve tatlı patatesi ormana taşımış olduklarının ayırdına varıyor. Bu oyunun sorumlusu Boni'dir. Marunların önderi Boni bedeninde kızgın demirin damgasını taşımıyor. Köle olan annesi efendisinin yatağından kaçmış ve onu ormanda özgür olarak dünyaya getirmiştir. 1776 Cape Coast Kalesi, Afrika'daki köle ticaretinin simyacıları. Kaptan Peglek Clark'ın Afrika kıyılarında yürüttüğü pazarlık uzun sürmüş, gemisi leş gibi kokuyor. Kaptan gemicilerine satın alınmış kölelerin güverteye getirilip yıkanmasını buyuruyor. Gel gelelim zincirleri çıkartılır çıkartılmaz zenciler denize atlayıp kıyıya doğru yüzüyorlar. Akıntı onları yutuyor. Mal kaybı çoktandır bu sürülerin çobanlığını yapan Kaptan Clark'ın onuruna dokunduğu gibi Rhode Adası köle tacirlerinin saygınlığına da zarar veriyor. Kuzey Amerika tersaneleri Gine yolculuğu için en güvenlikli gemileri inşa etmekle övünüyorlar. Yaptıkları yüzer zindanlar öyle amacına uygun ki 4,5 yılda ancak bir tek köle ayaklanması oluyor. Fransızların ortalamasından 4 kez daha az ve İngiltere'nin uzmanlaşmış girişimcilerinin ortalamasının yarısı kadar. Yakında Amerika Birleşik Devletleri olup çıkacak olan 13 koloni köle tacirlerine çok şey borçludur doğrusu. Beden ve ruh için şifalı bir ilaç olan rom Afrika kıyılarında kölelere dönüşüyor. Sonra bu kara köleler Antil Adaları'ndan Jamaika ve Barbados'ta Melas'a dönüşüyorlar. Melas buradan kuzeye yönelerek Massachusetts içki fabrikalarında rom oluyor ve rom yine okyanusu geçerek Afrika'ya ulaşıyor. Her yolculukta tütün, kereste, demir eşya, un, tuzlanmış et ve baharat alınıyor. Elde kalan siyahiler Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerindeki büyük çiftliklere gönderiliyor. Böylelikle köle ticareti denizcilere, tüccarlara, tefecilere, içki ve kereste fabrikası, un değirmeni ve tersane sahipleriyle büyük çiftliklere ve sigorta şirketlerine kar sağlıyor. 1776 Pennsylvania, Payne. Adı sağduyu. Bu kitapçık bu yılın başlarında yayımlanmış ve Kuzey Amerika kolonilerinin her köşesinde peynir ekmek gibi satılmış. Yazarı bu ülkeye birkaç yıl önce gelmiş Thomas Paine adındaki İngiliz, işi fazla uzatmadan bağımsızlık ilan edilmesini istiyor. Kendimize ait bir hükümet doğal hakkımızdır, neden duraksıyoruz? Paine bir monarşinin terkibinde son derece büyük bir gülünçlük bulunduğunu söylüyor. Ona göre hükümetler en iyi durumlarda gerekli bir bela, en kötü durumlarda ise çekilmez bir beladırlar. Paine tek bir dürüst insanın gelmiş geçmiş tüm başı taşlı haydutlarından daha değerli olduğu görüşündedir. 3. George'u Büyük Britanya'nın Haşmet Lu ayısı diye tanımlıyor. Paine özgürlüğün bütün dünyada şiddetle kovalanıp bastırıldığını ileri sürüyor. Avrupa'da özgürlük yabancı uyruklu sayılmaktadır. Asya ile Afrika onu çoktan sınır dışı etmişler, İngilizler de ülkeyi terk etmesi için uyarıda bulunmuşlardır. Payne Amerikan kolonisinin başındakilere bu toprağı özgür insanların sığınağına dönüştürsünler diye sesleniyor. Evet, kaçaklara kucak açın ve zamanla tüm insanlık için bir sığınak hazırlayın. 1776 Philadelphia, Birleşik Devletler. İngiltere, Kuzey Amerika'nın Atlantik kıyısındaki 13 kolonisiyle hiçbir zaman fazla ilgilenmemiştir. Buralarda altın gümüş yoktur, şeker yetişmez. Bu toprakları asla vazgeçilmez saymadığı için İngiltere bu kolonilerin gelişmesini asla önlememiştir. Onlar kendi başlarına olup bitmişlerdir ve bu ilk göçmenler yeni İngiltere, yani New England adını verdikleri taşlı topraklara ilk adımlarını attıklarından bu yana böyle süre gelmiştir. New England toprakları öylesine sertmiş ki göçmenler ilk tohumları kurşunlarla ekmek zorunda kalmışlar. Ya da böyle söylenir. Şimdi artık iyice gelişmiş olan 13 koloni evden kaçmak istiyor. Kıtanın batı bölgesi 13 koloninin iştahını kabartıyor. Birçok öncüler yanlarına tüfek, bir balta, bir avuçta darı alarak dağları aşıp gitme düşleri kuruyorlar. Gel gelelim İngiliz hükümdarı sınırı Appalachian dağlarının doruklarından çekmiş ve bunun ötesindeki toprakları Kızılderililere ayırmış. 13 koloni kendi dünyalarını kurmak tutkusuna kapılmışlardır. Daha şimdiden gemileri bütün açık denizleri dolaşmakta, gel gelelim İngiliz hükümdarı onları kendi istediği şeyleri satın alıp kendi buyurduğu yerlerde satmaya zorluyor. Koloniler tek bir çekişte bağları koparıyorlar. Böylesine uzak bir adanın hükümdarına boyun eğip para ödemeyi reddediyorlar. Kendi bayraklarını dalgalandırıyor, Amerika Birleşik Devletleri adını almaya karar veriyor, çayı küçümseyerek yerel bir ürün olan romu ulusal içki ilan ediyorlar. Bütün insanlar eşit yaratılmıştır diyor bağımsızlık bildirgesi. Kölelerin yarım milyon kara derili kölenin bundan haberi bile olmuyor. 1776 Monticello, Jefferson. Amerika'nın doğum belgesi olan bağımsızlık bildirgesinin yazarı yüzlerce yetenek ve merak sahibi bir insandır. Yorulmaz bir termometre, barometre ve kitap okuru olan Thomas Jefferson arayıcı ve bulucudur. Doğanın gözler önüne serdiği gerçekleri izler ve insan düşüncesinin bütün boyutlarını kucaklamak ister. Şahane bir kitaplığın yanı sıra taş, fosil ve bitkilerden oluşma bir evren kurmaktadır. Neoplatonik felsefe konusunda bilinebilecek her şeyi bilir. Latince gramer, eski Yunan dilinin yapısı ve başlangıçtan bu yana toplumların düzeni konularında da bilgisi vardır. Kendi memleketi olan Virginia ile ilgili her şeyi bilir. Her ailenin dedesiyle torununu, toprağın her sap otunu, dünyadaki bütün teknik yenilikleri de günü gününe izler. Buharlı makinalar, yeni tip sabanlar, tereyağı ve peynir yapmakta değişik yöntemler kullanmasını sever. Monticello adındaki malikanesini hayalinde canlandırmış, sonra kusursuz biçimde çizip kurmuştur. Püritenler nüfusu can ve ruh olarak sayarlardı. Jefferson insan soyunun bireyleri olarak ele alıyor. Bu soy içinde kara derililer hemen hemen eşit sayılıyor. Kara derililerin bellekleri fena değilse de imgelemleri zayıftır ve o kıt zekalarıyla Öklid'i okusalar da anlamalarının olanağı yoktur. Bir Virginia aristokratı olan Jefferson demokrasi öğretmenliği yapıyor. Mülk sahiplerinden, düşünce ve din özgürlüğünden oluşma bir demokrasi ama cinsiyet ve renk hiyerarşisini savunuyor. Kurduğu eğitim ve öğrenim tasarıları kadınları ve kızılderilileri içermiyor, ne de siyahileri. Jefferson köleliği lanetliyorsa da kendisi köle sahibidir ve olmayı sürdürecektir. Kırma kadınları beyaz kadınlardan daha çekici bulmakla birlikte ırk saflığının elden gitmesini düşündükçe paniğe uğruyor ve kanların birbirine karışmasını beyaz sömürgecileri baştan çıkarabilecek en büyük günah olarak görüyor. 1777 Paris, Franklin. Kuzey Amerikalıların en ünlüsü çok ivedi ve duyarlı bir görevle Paris'e geliyor. Benjamin Franklin, Philadelphia'yı ve daha başka özgürlükçü üsleri işgal etmiş olan İngiliz askerine karşı yardım dilemeye gelmiştir. Kişisel saygınlığının tüm ağırlığını kullanarak Fransız bağırlarında yeniden şan ve öç alevlerini körüklemek niyetindedir. bir uçurtma uçurtarak gökyüzündeki ateş ve gümbürtülerin tanrısal gazap değil de havada elektrik anlamına geldiğini bulguladığından bu yana, yeryüzünde Benjamin Franklin'in adını duymamış olan kral ya da kul hiç kimse yok. Franklin'in bilimsel bulguları gündelik yaşamdan kaynaklanıyor. En karmaşık olanların kökeni en sıradandır. Şafaklar ve hiçbir ötekine benzemeyen ışık düzenleri, suyun üstüne dökülünce dalgaları sakinleştiren yağlar, şaraba düşünce boğulan ama güneşte yeniden canlanan sinek. Terin boğucu sıcaklarda gövdenin serinliğini koruduğunu gözlemleyen Franklin, buharlaşma yoluyla soğutma yöntemini akıl ediyor. Bunların yanı sıra sobalar, cep saatleri ve Mozart'a isim veren bir müzik aletini, cam harmonikayı yaratıp üretiyor. Uzağı görmek ve okumak için durmadan gözlük değiştirmekten sıkıldığı için de gözlük camlarını kesip aynı çerçeveye yerleştirerek bifokal gözlüğü yaratmış oluyor. Franklin'i insanlara en sevdiren bulgu, yıldırımın sivri şeyleri sevdiğini gözlemleyip bir kulenin tepesine demir bir çubuk yerleştirerek yıldırımı alt etmesi oluyor. Franklin Amerikalı isyancıların sözcüsü olduğu için İngiliz kralı İngiliz yapımı yıldırım çekicilerinin yuvarlak uçlu olmasını buyurmuştur. Kadın doğmuş olsaydı. Benjamin Franklin'in 16 kız ve oğlan kardeşinin arasında yetenek ve irade gücü konusunda ona en az benzeyeni Jane'dir. Ne var ki Benjamin'in kendi yolunu çizmek için evden ayrıldığı yaşta Jane, onu çeyizsiz, ağırlıksız kabul eden yoksul bir saraçla evleniyor ve 10 ay sonra ilk çocuğunu doğuruyor. Ondan yarım yüzyıl boyunca Jane her 2 yılda bir çocuk dünyaya getiriyor. Çocukların kimileri ölüyor ve her ölüm annenin bağrında bir yara açıyor. Hayatta kalan çocuklara yiyecek, barınak, eğitim ve sevgi gerekmektedir. Jane geceler gecesi ağlayanları kucağında pışpışlayarak sabahı ediyor. Dağ gibi çamaşır yığınlarını yuğuyor, boy boy çocuk temizliyor, çarşıyla mutfak arasında koşturuyor. Sayısı belirsiz bulaşık yıkıyor, çocuklarına ABC ve ev işleri öğretiyor. Saraç işliğinde kocasıyla omuz omuza çalışıyor ve ödedikleri kiralar sayesinde tencerenin kaynamasına katkıda bulunan kiracılarla uğraşıyor. Jane kocasına bağlı bir eş, örnek bir dul oluyor ve çocuklarını büyüttükten sonra kendi yaşlanmış, hastalıklı ana babasının, evlenmemiş olan kızlarıyla yetim kalmış torunlarının bakımını üstleniyor. Benjamin'in ilerlemiş yaşına karşı yapmaktan hoşlandığı gibi bir uçurtmanın ibine bağlanmış durumda göl sularında kayıp gitmenin keyfini Jane asla tatmamış. Jane asla düşünecek zaman bulamıyor ve kendi kendisine asla kuşku besleyebilmek izni vermiyor. Benjamin ateşli bir aşık olmayı sürdürüyor. Gel gelelim Jane seksin insana çocuktan başka herhangi bir şey verebileceğini bilmiyor. Benjamin bir icatçılar ulusunun kurucusu, tüm çağların adamı. Jane ise kendi çağının kadınıdır. Bu dünyadaki görevini yerine getirmiş, İncil'in öngördüğü günahtan kendi payına düşen cezayı çekmiştir. Delirmemek için elinden geleni yapmış ve boş yere azıcık sessizlik arayıp durmuştur. Onun durumu tarihçilerin ilgisini çekmeyecektir. 1778 Philadelphia, Washington. Askerin arasında birinci olan kişi aynı zamanda çiftçilerin arasında en saygın, süvarilerin arasında en hızlı, avcıların arasında da en iyi nişancıdır. Kimseye elini uzatmaz, kimsenin gözünün içine bakmasına izin vermez. Kimse onu George diye çağıramaz. Dudaklarından ne övgü dökülür ne de yakınma. Ülserlerinden, diş ağrılarından, ateşli hastalıklarından çektikleri ne olursa olsun o her zaman bir dinginlik ve yüreklilik örneğidir. Fransa'dan gelen asker ve silah yardımıyla Washington, Philadelphia kentini İngilizlerden geri alır. Birleşik Devletler'in bağımsızlığı uğruna verilen savaş, kırmızı ceketlilere karşı kara ceketlilerin savaşı uzun ve acılı bir aşamaya girer. 1780 Bologna, Claviero ilanetlenmiş toprakları savunuyor. Amerika'dan kovulan cizvitlerden biri Francisco Javier Claviero, İtalya'da Eski Meksika'nın Tarihi adlı kitabını yazmıştır. 4 ciltte bu papaz bir yiğitlikler halkının yaşamını anlatıyor. Yeni İspanya'ya Meksika demeye başlamış olan ve ana vatan sözcüğünü daha şimdiden gururla dile getiren yerli halkın ulusal ve tarihsel bilincinin uyanışını belirtiyor. Yapıt bu yıllarda Paris, Berlin ve Edinburgh'dan yaylım ateşine tutulan Amerika'yı savunma amacını üstlenmiştir. Amerika'da buğday yoksa Avrupa'da mısır yok. Amerika'nın başlangıçta narı, limonu yoktuysa bile şimdi var. Oysa Avrupa'da asla çirimoya, avokado, muz, çiko zapote olmadı ve asla olmayacak. Ateş ve saflıkla Claviero, yeni dünyayı bir kötülükler ve iğrençlikler diyarı olarak tanımlayan ansiklopedicilere saldırıyor. Kont Buffon, Amerika'da göklerin cimri davrandığını, yağmurların toprağı çürüttüğünü söylüyor. O ülkedeki aslanların ufacık, kel ve korkak, tapirlerin cep boyu birer fil olduğunu, atların domuz ve köpeklerin cüceleştiğini, yılan gibi soğuk olan kızılderililerin ise ruhları bulunmadığını, dişilere karşı istekle tutuşmadıklarını ileri sürüyor. Voltaire'de kılsız aslan ve erkeklerden söz ederken, Baron Montesquieu sıcak ülkelerde yetişen insanların değersiz ve adi olduklarını dile getiriyor. Rahip Guillaume Raynal, Amerika'daki sıra dağların gerektiği gibi doğudan batıya değil de kuzeyden güneye uzanmalarına sinir oluyor. Prusyalı meslektaşı Corneille de Pause, Amerikan kızılderilisini hımbıl, yoz bir hayvan olarak tanımlıyor. Ona bakılırsa Amerika kıtasının iklimi yüzünden oradaki hayvanlar cılız, hasta ve kuyruksuzdur. Kadınlar öylesine çirkindirler ki erkeklerle karıştırılırlar ve ne şekerin tadı vardır ne de kahvenin aroması. 1780 Sangarara, Amerika dağdan denize kadar yanıyor. Cellat baltasının son İnka Tupac Amaru'nun boynunu Cusco kentinde Plaza Mayor meydanında vurduğundan bu yana 200 yıl geçmiş. Onun ölümünden doğan söylence şimdi gerçekleşiyor, kehanet doğru çıkıyor. Baş gövdeyle birleşiyor ve yeni bir Tupac Amaru saldırıya geçiyor. Jose Gabriel Condor Cancui, Tupac Amaru 2, dev deniz kabuklarının çaldığı müzik eşliğinde Sangarara köyüne giriyor. Bal yapmayan ama peteklerimizdeki balı bile çalan bu hırsız arıların oluşturduğu kötü hükümeti devirmek için Jose Gabriel'in beyaz atının ardında canını dişine takmış bir ordu toplanıyor. Sapanlar, çomaklar, bıçaklarla dövüşüyorlar bu çıplak askerler. Çoğunluğu Potosi'nin kuytularında yaşamlarını kanlı balgamlarla tüküren ya da işlik ve hasiyendalarda çalışmaktan yıpranıp tükenen kızılderililerdir. Gök gürültüsünü andıran davul sesleri, bulut bulut bayraklar, Sierra'yı taş gibi kuşatan 50 bin asker. Tupac Amaru kızılderililerle siyahilerin kurtarıcısı. Bizi böyle acı bir ölüm durumuna düşürmüş olanların celladı ilerliyor ve düşmanı silip süpürüyor. Atlarını dört nala süren haberciler Cusco Vadisi'nden Arica kıyılarına ve Tucumán sınırlarına kadar her yerde sayısız kabileyi ayaklandırıp başkaldırıya sürüklüyorlar. Çünkü bu savaşta düşenlerin daha sonra yeniden hayata dönecekleri kesindir. Birçok mestizo isyana katılıyor. Avrupa kanı taşımakla birlikte Amerika doğumlu olan kimi kreoleler de öyle. 6. ayrımın sonu. Sayfa 63.